11. bölümün geri kalan kısmı. 10. ayetten kaç? 32. ayete kadar olan parça. Şimdi ben bu parçayla ilgili pek fazla bir şey söylemeyeceğim sizlere. Şimdi bakarsanız şöyle bir gözden geçirin. Hiç okudunuz mu bilmiyorum. Orada birçok isimler geçiyor. Birçok isimler geçiyor. Orada ne açıklanıyor bize? Sam'ın soy ağacı, Nuh'un oğullarından olan Sam'ın soy ağacı bize açıklanıyor. Anımsayınız, anımsayınız sevgili kardeşler, bir önceki bölümde, 10. bölümde Nuh'un 3 oğlundan söz edildi değil mi? Ham, Sam ve Yafet. Ve orada bize her üçünün de soyu, soy ağacı açıklandı bir şekilde. Doğru mu? Ama dikkatinizi çekiyor mu sizin? 11. bölüme girdiğimiz zaman 11. bölümde Ham ve Yafet geride bırakılıyor. Ham ve Yafet'in soyu artık önemli değil. Öne çıkan başka bir soy var. Hangi soy? Sam'ın soyu öne çıkarılıyor. Neden acaba Sam'ın soyu öne çıkartılıyor sevgili kardeşler? Çünkü Sam kimin atası? İbrahim'in atası. Ve İbrahim aracılığıyla hangi ulus ortaya çıktı? İsrail ulusu ortaya çıktı. Şimdi 12. bölüme baktığımız zaman o ortaya çıkan ulusun nasıl bereketleneceği ve o ulus aracılığıyla diğer ulusların nasıl ışığa, aydınlığa kavuşacağı Pavlos bize Romalılar hem 3. bölümde hem de 9. bölümlerde çok açık bir şekilde bize anlatıyor değerli kardeşler. Demek ki sonuç olarak şunu söylemek mümkün. Bizler de dahil diğer bütün uluslar Sam'ın soyundan gelen İsa Mesih aracılığıyla. Bu çok önemli. Onun için Sam'ın soyu öne çıkartılıyor. Çünkü onun soyundan gelecek olan İsa Mesih aracılığıyla değerli kardeşler sonsuz kurtuluşa sahip olma olanağını sağlamış olacak. Diğer bütün uluslar, bizler de dahil. Demek ki ışığa kavuşmanın yolu nereden geçiyor? Hamdolsun Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla. Onun için 11. bölümün ikinci yarısı Ham ve Yafet terk ediliyor, bırakılıyor. O soylarla ilgilenme yok. Sam'ın soyu öne çıkarılıyor. Şimdi bu ayetleri okuyalım mı? 32 ayeti okuyalım mı? Ben çünkü bak neden bunu aslında belki önemsiz görebilirsiniz ama okuyalım. Çünkü neden? Ben diyorum yani eve gittiğiniz zaman hiç olmazsa bir kez okuyun ve buraya gelip sorduğumda kimseden ses çıkmıyor. Okumuyorsunuz genelde. Bence hiç olmazsa okumuş olmak için okuyalım bence. Belki sen başla. Tamam mı? Ondan sonra buradan belki Sami, sende Türkçesi var mı? Tabii. Sen Avustralya. Ondan sonra Bülent devam eder. Takip edelim. Sen başlayıver bize. 10. ayetten itibaren devam et. 33 sonuna kadar gideceğiz.
Sam'dan Avram'a. Sam'ın soyunun öyküsü. Tufandan 2 yıl sonra Sam 100 yaşındayken oğlu Arfaksat doğdu. Arfaksat'ın doğumundan sonra Sam 500 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Arfaksat 35 yaşındayken oğlu Şelah doğdu. Şelah'ın doğumundan sonra Arfaksat 403 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Şelah 30 yaşındayken oğlu Eber doğdu. Eber'in doğumundan sonra Şelah 403 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Eber 34 yaşındayken oğlu Felek doğdu. Felek'in doğumundan sonra Eber 430 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Felek 30 yaşındayken oğlu Roy doğdu. Roy'un doğumundan sonra Felek 209 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Roy 32 yaşındayken oğlu Serug doğdu. Serug'un doğumundan sonra Roy 207 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Serug 30 yaşındayken oğlu Nahor doğdu. Nahor'un doğumundan sonra Serug 200 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Nahor 29 yaşındayken oğlu Terah doğdu. Terah'ın doğumundan sonra Nahor 119 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. 70 yaşından sonra Terah'ın Avram, Nahor ve Haran adlı oğulları oldu. Terah soyunun öyküsü.
Evet, burada dur. Bülent buradan devam etsin.
27.
Evet.
Terah soyunun öyküsü. Terah, Avram, Nahor ve Haran'ın doğduğu. Haran'ın bir oğlu oldu. Haran, babası Terah Tenersa'yken doğduğu ülkede Kildanilerin Ur kentinde öldü. Avram ve Nahor evlendiler. Avram'ın karısının adı Saray, Nahor'un adı Milka. Milka, Yiska'nın babası Haran'ın kızıydı. Saray kızıydı. Çocuğu olmuyordu. Terah, oğlu Avram'ı, Haran'ın oğlu olan torunu Mutlu ve Avram'ın karısı olan gelinin Saray'ı yanına aldı. Kenan ülkesine gitmek üzere Kildanilerin Ur kentinden ayrıldılar. Haran'a gidip oraya yerleştiler. Terah 205 yıl yaşadıktan sonra Haran'da öldü.
Evet. Yaşadı, öldü, yaşadı, öldü ve dikkatinizi çektiyse yaş da yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş düşüyor değil mi? Yaş sayısı da yıl sayısı da yavaş yavaş düşüyor. Şimdi bu parçaya baktığımız zaman bu parça bize diyor ki atlayalım bunu 12'ye geçelim. Ben öyle düşündüm ilk parçada ama baktığım zaman yine içinde pratik bir takım şeyler çıkartabilir miyiz diye bir şeyler bulmaya çalıştım. Dua ettim. Bir şeyler bulmaya çalıştım. Onun için belki bu parçayla ilgili yine birkaç şey söylemek bence yerinde olur. Şimdi dikkat ederseniz değerli kardeşler, Rab Tanrı kutsal yazılar uyarınca aracılığıyla belli bir soy ağacını izlememizi istiyor bizden. Belli bir soy ağacını izlememizi istiyor. Çünkü izlememiz gereken soy ağacı bizleri kime götürecek sonunda bu soy ağacı? Evet, bizi İsa Mesih'e götürecek. Onun için belli bir soy ağacını izlemek zorundayız ki o soy ağacı bizi sonunda İsa Mesih'e bağlayacaktır. Onun için 24. ayet ile 25. ayetler arasında sıralanmış olan isimler Babil olayını İbrahim peygambere bağlayan bir köprü olarak düşünelim. Tıpkı bir köprü, iki ayrı yakayı birbirine bağlayan bir köprü olarak düşünebiliriz. Şimdi Şam'dan İbrahim'in büyük babası Nahor ve Nahor'dan İbrahim'in babası Terah ve Terah'tan da İbrahim. İbrahim'den de İshak. Şimdi İshak'tan sonra ne oluyor? İshak'tan başlayaraktan Yakup, Davut gibi isimleri de içine alarak Meryem'in nişanlısı Yusuf'a kadar soy uzanıyor. Şimdi bunu anlayabilmek için Matta Tanrı'nın ilk bölümünde orada soy ağacı çok güzel bir şekilde bize açıklanıyor değerli kardeşler. Şimdi 70 yaşından sonra Terah'ın 3 tane oğlu oldu. Kimdi onlar?
Avram, Nahor ve Haran.
Evet. Avram, Nahor ve Haran adında 3 tane oğlu olduğunu okuduk. Şimdi İbrahim olarak bildiğimiz kişinin adı önceleri neydi? Yüce Baba anlamına gelen Avram idi. Yani Avram, Avram sözü Yüce Baba anlamı taşıyor. Ama daha sonra Rab Tanrı onu çok özel bir biçimde adını değiştirecek. Yani çocukların babası. Değil mi? Çocukların, ulusların diyelim, çocukların babası anlamına gelen İbrahim olaraktan değiştirecek. Burada bunu söylemekte yarar görüyorum. Takip etmeniz için. Şimdi Babil olayından sonra bakıyoruz ki sanki hiçbir umut yokmuş gibi görünüyor. Babil olayından sonra sanki hiçbir umut yokmuş gibi görünüyor. Öyle görünüyor olmuş olsa da sevgili kardeşler, ama Tanrı'nın, yüce olan Tanrı'nın tasarılarını adım adım gerçekleştirdiğini de tanık oluyoruz. Tanrı kararlı, kafasındaki tasarılarını bir bir yerine getirecektir, gerçekleştirecektir. Onun için birlikte gelmiş olduğumuz bu noktaya kadar, yani Yaratılış kitabının ilk 11 bölümü bize neyi açıklıyordu? Kısa bir şekilde söylemek gerekiyorsa, Tanrı'nın inayeti dışında başka bir umudun kalmadığını açıklıyordu. 11. bölüme kadar geldiğimiz zaman bakıyoruz ki, yani orada birçok olaylar yaşandı. O birçok olaylar sonucunda ne gördük? Çözüm yine Tanrı'nın inayetindeydi. Yani Tanrı'nın inayetinin dışında başka bir çözümün kalmadığını görüyoruz. Örnek verelim. İlk olay neydi? Düşüş sonrası gerçekleşen ilk olay neydi sevgili kardeşler? Adem'le Havva'nın iki çocuğu oldu. Habil ve Kayin. Kayin ne yaptı sonra? Habil'i kıskandı. Ve kardeşi Habil'i öldürdü. Neden öldürdü? Çünkü Kayin içindeki gururunu yenemedi. İçindeki gururunu yenemedi. Ve bu olayla, yani Kayin'in Habil'i öldürmesi olayında insanın gururunu görüyoruz. İnsanın gururunu açık bir şekilde görüyoruz. Demek ki bu olay, ilk olay olaraktan bunu görüyoruz. İkinci olay ne oldu? İkinci olay, Nuh tufanı var değil mi? İnsanın düşünceleri, 6. bölümün içerisinde bu bize açıklanıyor. İnsan düşüncesi o kadar kötü oldu ki diyor, Tanrı bu insan düşüncelerinin kötü durumda oluşunun sonucunda ne yaptı? 8 kişinin dışında, çünkü itaat eden onlardı, Nuh ve ailesi, 8 kişinin dışında bütün insanlık soyunu Nuh tufanıyla sildi, süpürdü. Şimdi Tanrı'nın yargısını gerektiren neden neydi? Yine insanın günahıydı değil mi değerli kardeşler? Şimdi orada görüyorsun, Kayin Habil'i öldürdü. Yine bir günah kavramı var arada. Burada bakıyoruz, yine insanın günahı karşımıza çıkıyor. Ama burada gurur değil, tam tersine bedensel isteklerin sergilenişini görüyoruz bu Nuh tufanında. İnsanlar kendi istekleri doğrultusunda yaşamaya çalıştılar. Kendi istekleri doğrultusunda yaşamlarını sürdürmeye çalıştılar. Burada da bunu açık bir şekilde görüyoruz. Yani insan yüreğinde güçlü olan insanın isteğiydi. insanın isteği. Ve Tanrı'nın 120 yıl boyunca yapmış olduğu çağrıya, kurtuluş çağrısına kulak vermediler. Ve sonrasında ne oldu? Sonrasında ne oldu? İşte 11. bölümdeki olay oldu. Babil Kulesi. Üçüncü nokta olaraktan Babil Kulesi yer aldı. Demek ki burada kendi istekleri doğrultusunda bir isim yapmak, ün yapmak çabası içerisinde girdiler. İçerisine girdiler. Bu da neyi gösteriyor bize? İnsan iradesinin, yani Tanrı insana bir irade verdi. Özgür bir irade verdi. Ama görüyoruz ki Babil olayında Tanrı o özgür iradeyi Tanrı yönünde değil, kendi istekleri yönünde kullandıklarını görüyoruz. Üçüncü önemli olay da bu değerli kardeşler. Şimdi biz bunlara baktığımız zaman burada aslında günahın üç ayrı özelliği ortaya çıkıyor. Günahın üç ayrı yönü ortaya çıkıyor. Bir, gurur. İki, bedenin istekleri. Üç, nedir? Üç nedir? Babil olayında şimdi az önce söyledim. Ya, iradenin yanlış yönde kullanılması. Tanrı'nın vermiş olduğu o irade, değerli kardeşler, yanlış bir şekilde kullanılmış olması. Ve Tanrı insana özgür bir irade verdi, hamdolsun. Ama ne için verdi bu iradeyi? Tanrı'nın yüceliği doğrultusunda o irademizi özgürüz. Ama ne zamana kadar özgürüz? İtaat ettiğimiz oranda özgürüz. Doğru mu? İtaatsizlik ettiğimizde, en basiti size söyleyeyim, en basitini, bugün itaatsizlik ettiğimizde ne yapıyoruz buradaki yasalara, kurallara? İtaatsizlik ettiğimizde ne yapıyoruz? Kendimizi cezaevinde buluyor muyuz? Buluyoruz. Demek ki özgürlük ortadan kalkıyor. Demek ki özgürlüğün, o özgürlüğün ortadan kalkması neyle ilişkili? Senin yasaları hangi oranda yerine getirdiğinle ilişkili. Demek ki eğer ben Tanrı'nın bana vermiş olduğu o özgür iradeyi onun isteği doğrultusunda kullanırsam özgürlüğüm devam ediyor hamdolsun. Hem de dop dolu bir şekilde, güçlü bir biçimde. Şimdi bu noktada tabii ki pratik bir soru sormak gerekiyor sizlere. Kendime de tabii ki bu soruyu sordum. 11. bölümde o hani kuleden söz ettik. İnsanın kendisini öne çıkardığı o eylemi çok güzel açıklayan o kuleden söz ettik. Şunu sormak lazım. Gerçekten hayatımızda, yaşamımızın değişik alanlarında o küçük küçük kulecikler üretiyor muyuz? Bunu sormamız lazım. Şimdi tabii ki ben bazen buradan size bu soruyu sorduğum zaman yok ya kesinlikle hayır tabii diyorsunuz hemen. Bunu deme ihtiyacı duyuyorsunuz. Hayır kesinlikle ben gurura yer vermem. Ben şuna yer vermem. Ben hayatımda hiçbir zaman kulelerin büyümesine, kulelerin yükselmesine izin vermem. Ben her zaman Tanrı'nın karşı tarafında değil, Tanrı'nın her zaman yanındayım. Bunu söylüyorsunuz değil mi? Çok doğal olarak. Bak, Bülent güzel hatırlattı. O George kardeş ne kadar güzel söyledi orada değil mi? Yani, değerli kardeşler. Şimdi, düşünün. Biz bunu söyleyebiliriz. Ama şunu kendinize sorun. Benim sözlerim, benim tutum ve davranışlarım, benim yaşam biçimim, benim hal ve durumum gerçekten hayat içerisinde kimin tarafında olduğumu gösteriyor benim? Yanıt vermeyin ama yüreğinize bu soruyu sorun. Çünkü ben burada ne zaman sorsam, örneğin son defa bir soru sormuştum size. Dirilişi, Rabbin dirilişini doya doya yaşıyor musunuz? Herkes, yaşıyoruz. Abdullah yanıtını vermişti. Yaşıyor muyuz? Nerede yaşıyoruz canım? Hadi geçin. Değerli kardeşler, nerede yaşıyoruz? Kafamızda 50 bin tane kuş uçuyor. Bambaşka şeylerle uğraşıyoruz. Onun için diyorum değerli kardeşler, diyebilirsin hayır ben hayatımın hiçbir alanında kulecikler üretmiyorum. Tamam, katılıyorum. Peki bak bakalım düşüncelerine, sözlerine bak, yaşam tarzına bak. Tutum ve davranışlarına bak. Hangi oranda Tanrı'nın yanında yer alıyorsun? Tanrı'nın karşısında mısın? Yoksa yanında mı dikiliyorsun? Lütfen bunu arada bir gözden geçirin. Ben de dahil. Hepimiz hayatımızı arada bir gözden geçirelim sevgili kardeşler. Terah oğlu Avram'ı, Haran'ın oğlu olan torunu Lut'u ve Avram'ın karısı olan gelini Sara'yı yanına aldı. 31 ve 32 ayetler. Kenan ülkesine gitmek üzere Kirdenlerin kenti Ur'dan ayrıldılar. Haran'a gidip oraya yerleştiler. Terah 205 yıl yaşadıktan sonra Haran'da öldü diyor. Şimdi Tanrı ne yapıyor? Tanrı ne yapıyor? Bu ayetleri okuduk. Avram ve ailesini okuduğumuz gibi Kirdenlerin Ur kentinden ne yapıyor? Yani neyin kenti? Putperestliğin egemen olduğu kentten ne yapıyor? Onları çağırıyor. Neden çağırıyor Tanrı onları? Tanrı onları niye çağırıyor? Değil mi? O zaman diyebilir miyiz? Şunu diyebiliriz o zaman senin açıklamana göre. Tanrı onları çağırıyor. Çünkü onlar için çok daha iyi bir yer hazırlamıştı değerli kardeşler. Şimdi o Tanrı onlar için çok güzel bir yer hazırladı. Tamam mı? Buna rağmen Tanrı'nın hazırlamış olduğu kente gitmek yerine ne yaptı onlar? Haran'a gittiler ve kendi kafalarınca Haran'da yerleşmeyi uygun gördüler. Ama Tanrı onlara ne dedi? Çık sana söyleyeceğim memlekete git. Onlar ne yaptılar? Gittiler Haran'da yerleştiler. Şimdi şöyle düşünüyoruz. Haran kenti birazcık araştırdım. O dönemin en gelişmiş kentlerinden biriydi. Yani bugün bizim tabirimizde şimdi tabii ne aklımıza gelir? New York. Değil mi? Ya da Almanya'nın en büyük şehirlerini göz önünde bulunabiliriz. Yani Frankfurt değil mi? Birçok gelişmiş şehirler olaraktan. Aynı şekilde orası da o dönemin en gelişmiş kentlerinden biriydi. Şimdi şöyle düşünüyorum. Eğer orası bu kadar gelişmiş bir kentse, bu kadar ayrıcalığı olan bir takım özellikleri olan bir kentse, tam o zaman neden onların oradaki düzenini bozdu? Yani Tanrı'nın iyiliğini sergilemek için illa da bir yerden başka bir yere gitmek mi gerekiyor? Bulundukları yerde Tanrı'nın iyiliğini, Tanrı'nın güzelliğini, Tanrı'nın yüceliğini yansıtmak, anlatmak, göstermek mümkün değil miydi? Neden onların oradan ayrılmalarını Tanrı istedi? Bana çünkü daha mantıklı geliyor. Orada kalsalardı, orada Tanrı'nın yüceliğini çok rahat bir şekilde yayabilirlerdi. Ama orada kalmalarına izin vermedi. Şimdi tabii. Şimdi bak, iyi söyledin. Biraz o şehre baktığın zaman, o Ur kentinde sevgili kardeşler, Nanar adında ay tanrısı. O halk, orada yaşayan insanlar, Nanar adında ay tanrısına tapınıyorlardı. Şimdi, defalarca vurguladım ya burada. Oranın halkının yaşamı içerisinde Tanrı merkezde değildi. Şimdi Tanrı her zaman şöyle ne istiyor Tanrı bizden? Senin merkezinde oturmak istiyor. Yaşamının merkezini o almak istiyor. Tanrı almak istiyor. Tamam mı? Tanrı diyor ki hayatında en iyi yeri beni koyacaksın. Defalarca ben burada dile getirdim. Tanrı bunu her defasında insanlardan bunu bekledi. Şimdi bu nedenle değerli kardeşler haberci Pavlos çok açık bir dille Korintos'a yazmış olduğu 2. mektupta 6. bölümde 17. ayette bize Tanrı'nın isteminin ne olduğunu bize açıklıyor çok güzel bir şekilde. Dedik ya Tanrı hayatımızın merkezinde oturmak istiyor. Tanrı hayatımızın en önemli yerini almak istiyor konusunda. 6.17'de 2. Korintoslar 6.17'de şöyle diyor: İmansızlar arasından çıkıp ayrılın. Ondan sonra devam ediyor. Murdar olana, nedir murdar olan? İmansız dünyada var olan bütün kötülükler. Bütün kötülükler. Onlara diyor, dokunmayın. Onlara dokunmayın. Şimdi Tanrı İbrahim'i çağırdığında, İbrahim çağrı doğrultusunda hareket etmesi gerekirken ne yaptı? Kime boyun eğdi? Babasına. Babasına boyun eğdi ve Haran'da kaldı. Şimdi onların bulunduğu, o putperestliğin egemen olduğu kent olan Ur kenti, Ur kentinden ayrılmaları doğru bir karar mıydı? Değerli kardeşler, Ur kentinden ayrılmaları doğru bir karar mıydı? Diyebilir miyiz, doğru bir karar mıydı? Ses verin, arada bir evet ya da hayır deyin. Doğru bir karar mıydı? Ama tabii onların Ur kentinden ayrılmaları doğru bir karardı. Ama onlar ayrıldılar. Ama ayrıldıkları gibi, adım attıkları gibi devam etmediler. Ve ne yaptılar? Haran'da kalmayı tercih ettiler. Neden Haran'da kalmayı tercih ettiler? Orada benzer bir şey vardı Haran'da. Paralellik var. Şimdi Ur kenti, kentinde neye tapınılıyordu? Ay tanrısına. Haran'a geldiğimiz zaman yine orada aynı tanrıya tapınılıyordu. Yani onlar ortak bir özellik buldular. Şimdi değerli kardeşler, ben pratik olarak şöyle düşünüyorum. Biz karar veriyoruz, iman ediyoruz, iman adımını atıyoruz, bir yolculuğa başlıyoruz. Değil mi? Ve o yolculuk esnasında, o yaşam içerisinde bazen öyle enteresan şeyler oluyor ki, geçmiş hayatta bıraktığımız, terk ettiğimiz, geride bıraktığımız şeylere bazı nedenlerden dolayı tekrar giriyoruz. Nasıl giriyoruz? Ya girdiğimiz bir arkadaş ortamı içerisinde benzerlikler buluyoruz, hoşumuza gidiyor, kalmayı tercih ediyoruz, değil mi? Yani başladığımız gibi devam edemiyoruz maalesef. Bu kişiler de putperestliği yeğlediler değerli kardeşler. Tanrı onlardan ne istiyordu? Bir yerden bir başka yere gitmelerini değil, eylem olarak da. Değişmiş bir yürek istiyordu, değişmiş bir yürek. Senin yüreğin değişti mi Hamdas? Değişmiş olan yürek nasıl değiştiyse o doğrultuda varlığını sürdürmek zorunda değerli kardeşler. Ama onlar dediğim gibi neyi yeğlediler? Putperestliği yeğlediler. Putperestlik içerisinde kalmayı daha uygun gördüler ve istediler. Bazen biz de eski alışkanlıklarımıza bazen dönüyoruz arada bir. Hoşumuza gittiği için her ne kadar yanlış olduğunu da görsek bazen oluyor değerli kardeşler. Bakınız birinci mektupta, Petrus'un birinci mektubunda Rab'be gelmeden önce inanmayanların sürdürdükleri o günah dolu yaşama ortak olmuş imanlara yönelik olaraktan bakın ne diyor 4. bölümün 3. ayetinde. 4-3. İnanmayanların hoşlandıklarını yapıp sefahat, şehvet, sarhoşluk, çılgınca eğlenceler, içki alemleri ve iğrenç putperestlik içinde yaşayarak geçmişte harcadığınız günler yeter diyor. Bunu şimdi kime söylüyor Petrus biliyor musunuz? İmanlılara söylüyor. Demek ki o imanlılar şunu gösteriyor. Daha önce öyle bir hayat içerisindeydiler. Ne yaptılar o hayatı? Terk ettiler. Rabbi yeğlediler. Rabbi yoluna koyuldular. Daha sonra ne oluyor? Geriye bir kayma var. Geriye kayma söz konusu. Değerli kardeşler. Ne yapmak gerekiyor burada? O kayma durumunda ne yapmak gerekiyor? Tamamen terk etmek gerekiyor. Başka çare yok. Başka çare yok. Şeyde diyor ya, Süleyman'ın meselesine çok güzel bir ayet var. Birdenbire kırılacaksın. Başka çare yok diyor. Şart kırılmaktır. Rabbinin önünde eğilmektir. Bize de düşen şart kesinlikle ve kesinlikle aynı şeydir. Değerli kardeşler, bunu açık bir dille söylemek istiyorum. Onun için hatırlayın birinci mezmuru. Birinci mezmurda o ilk ayetlerde ne diyor? Ne mutludur o kişiye ki, yani imanlı Rabbe bağlanmış o kişi için diyor. Ne mutludur o kişiye ki kötülerin öğüdüyle yürümez. Sonra günahkarların yolunda durmaz. Sonra ne diyor? Alaycıların arasında oturmaz. Şimdi tabii ki sen buna burada üç şey sıralanıyor ama sen buna birçok şey ilave edebilirsin. Bakılmaması gereken açık saçık dergilere bakmaz. Hayatını televizyon dizileriyle geçirmez. Ya da başka bir şey ilave edebiliriz. Söylenmemesi gereken sözleri söylemez. Söylenmemesi gereken sözleri söylemez. Ya da bir şey daha söyleyeyim. Bu hepimizi ilgilendiren bir konu. Toplantılara katılmamayı alışkı haline getirmez. Yani ilave edebilirsiniz. Var mı başka ilave edecek? Başka bir şey. Paraya kendini kaptırmaz. Çok güzel. Var mı başka bir şey? Çok güzel. Aferin. Güzel bir nokta Hatice kardeş. Kimsenin hakkında ileri geri konuşmaz. Kim konuşmaz? Rabbin çocuğu. Dikkat edin. Ama hangi oranda başarılıyız? O ayrı bir soru. Bakın, üç parmak, ben kendime de aynı şeyi soruyorum. Sizlere yöneltirken bu soruyu. Değerli kardeşler, bunun yanına 50 bin tane madde ilave etmek mümkün. Üç tane söz. Bunların üzerinde zamanında uzun zaman önce durmuştum. Hala hatırlıyorum. Birinci mezmur hakkında konuşurken. Yürümez diyor, durmaz ve oturmaz. Üç söz var. Yürümez, durmaz, oturmaz. Şimdi yürümez deyince ne anlıyoruz değerli kardeşler? Yürümez. Şimdi yürüyebilmek için birlikte olmak lazım değil mi? Demek ki yürümez derken birlikte gitmez anlamında. Birlikte gitmez. Yani belirlenen hedefe birlikte devam etmez anlamında. Şimdi dostça, insanlara dostça davranmak yanlış mı? Kesinlikle. Dünyada yaşıyoruz. İnsanlara tabii ki biz dostça davranmayı sürdüreceğiz. İsa Mesih de bu tür insanlara dirsek hiçbir zaman çevirmedi. Ama İsa'nın çok önemli bir özelliği vardı sevgili kardeşler. İsa bu insanlarla ilişki içerisine girdiğinde onlara yaşamış oldukları yaşamdan çok daha anlamlı, çok daha önemli bir yaşamın olduğunu açıkladı. Gösterdi. Sen şimdi o insanlarla beraber olabilirsin. Yanlış değil. Ama eğer sen onunla birlikte, onun gitmiş olduğu hedefe doğru ilerlersen, artı bir de ait olduğun Rabbi, o yaşam, o elde ettiğin o yaşamı o insanlara açıklayamıyorsan, anlatamıyorsan, bunun hiçbir faydası yok, hiçbir yararı yok değerli kardeşler. Onun için Rabbimiz onların yanlış tutum ve davranışlarına katılıp hiçbir zaman ortak olmadı. Dirsek çevirmedi ama ortak da olmadı. Olmadı. Siz de ortak olmayın. Bunun için mezmur yazarı diyor ki durmaz. Yani itaat etmez. Boyun eğip onlara uymaz. Onlara bağlı bir şekilde yaşamaz. Onların faaliyetlerine katılarak o mükemmel tanıklığımızı ayaklar altına almayalım sevgili kardeşler. Rabbe aitiz ve Rabbe ait olmanın o güzelliğini ayaklar altına almayalım. Bunu açık bir şekilde vurgulamak istiyorum. İşte oturmaz sözü. Şimdi bir kişi oturursa ne demektir? Oturmak ne demek? Oturduğun zaman diğer bir ifadeyle yerleşiyorsun. Değil mi? Şimdi oturabilirsin ama yerleşmek ayrı bir olay. Oturmaz derken yerleşmez. Böyle bir kişinin düşüncesini ya da önerisini benimseyerek o kişi gibi davranmaz. O kişi gibi davranmaz. Yani çok etkili gerçekler var bu birinci mezmurda değerli kardeşler. Onun için Yeşaya peygamber 26. bölümü açın lütfen. Yeşaya peygamber çok harika bir şekilde bu gerçeğin altını önemli çiziyor. 26. bölümde. Bakın 3. ayet ne diyor? 26:3'te.
Sana güvendiği için.
Evet.
Düşüncelerinde sarsılmaz olanı tam bir esenlik içinde korursun.
Ya. Bakın eski tercümede çok hoşuma gidiyor. Aklı pek olanı diyor. Yani aklı pek olan ne demek biliyor musun? Aklı hep sende olanı. Aklı hep sende olanı. Yani kimde olanı? Rab'de olanı. Aklı hep Rab'de olanı tam bir huzur içinde saklarsın. Ve eski antlaşmada diyor ki aklı pek olanı sen tam selamet içinde saklarsın, huzur içinde saklarsın. Ondan sonra diyor ki eski tercümede çünkü diyor ne diyor orada? Çünkü o sana güvenir. Almancasında da bu var ben baktığımda. Çünkü o sana güvenir. Ha demek ki kim aklını Rab'be odaklıyor ona güvenen. Ben buradan bunu anlıyorum. Eğer sen Rab'be güveniyorsan aklını Rab'be odaklamışım demektir. Her şeyinle ona sarılmışım demektir değerli kardeşler. Rab'be güveniyor muyuz?
Amin.
Amin. Bak amin. Tabii. Haleluya. Amin. Güveniyor muyuz? Evet tabii ki güveniyoruz. Ama her durumda Rab'be danışıyor muyuz? Kafamız, aklımız, düşüncelerimiz Rab'de mi? İşte o problem. Kabul edelim. Çok ciddi, ciddi bir açıklama değerli kardeşler. Esenliğin, huzurun sırrı aklımızın ve buna bağlı olan düşüncelerimizin Rab Tanrı'da odaklanmış olması. Eğer odaklarsan o esenlik her zaman senin yüreğinde olacak. Esenlik yoksa ben buna garanti veriyorum. Rab'den kaynaklanan nedenden dolayı değil ama senden kaynaklanan nedenden dolayı. Ben Rab'be bakmadığım zaman ya da başka şeyler benim hayatımda ağır bastığı zaman değerli kardeşler işte o zaman yüreğimdeki esenlik de kaybolup gidiyor. Bunu açık bir şekilde söylemek istiyorum. Kısa bir şekilde bakınız yüreklere. İşte bu nedenle değerli kardeşler her zaman vurguluyorum, yalvarıyorum size hayatınızın merkezinde Recep olmasın. Hayatınızın merkezinde Hacı olmasın. Hayatınızın merkezinde Sami olmasın. Hayatınızın merkezinde sevgi olmasın. Yani o anlamda. Burada olan aramızda olan sevgi hakkında konuşuyorum. Sevgi her zaman olsun tabii. Ama merkezde Rab olsun. İşte Rab İbrahim'e terk et dediğinde bunu demek istedi sevgili kardeşler. O putperestliği geride bırakması gerekiyordu. Sadece putperestliği mi? Tanrı'na de aileliği de bırakacaksın. Çok enteresan bir şey. Aileliği de geride bırakması gerekiyordu. Şimdi burada pratik bir düşünce var. Belki onu söyleyerekten bitireceğim sevgili kardeşler. Yarın bırakmak istemiyorum. Bitsin ondan sonra şey yapacağız. Şimdi pratik olaraktan düşünelim. Aileyi, ülkeyi, putperestliği, gelenekleri, görenekleri terk etmek. Şimdi biz diyebiliriz ki, ya biz zaten putperestlik içinde yaşamadık ki, yetişmedik. Biz putperestlik içerisinde yetişmedik, doğrudur. Belirli bir inanç vardı, o inanç içerisinde varlığımızı sürdürdük, yaşadık. Ama değerli kardeşler, zaman zaman ben burada ben bunu dile getirdim. Zaman zaman geleneklerimiz, zaman zaman göreneklerimiz, zaman zaman buna bağlı olan, yani gelenek ve göreneklere bağlı olan bir takım uygulamalarımız, bunu da ilave edebiliriz. Ne yapıyor? İster istemez Tanrı'dan bizi uzaklaştırıyor. Uzaklaştırmasa bile Tanrı ile olan o güzelim ilişkiyi gelişmesini engelliyor, zedeliyor. Bunu kabul etmek lazım değerli kardeşler. Gerçekten farkında olmadan bu bizim hayatımızda maalesef oluyor. Çünkü ben de dahil hepimiz gelenek ve görenekler, iyi şeylerimiz bol bol var. Onu ben hiçbir zaman burada inkar etmiyorum. Ama eğer gelenek ve görenek, uygulamalar Rabbin önüne geçerse bitti. Eğer geçmiyorsa amin. Yaşa. Gelenek ve göreneklere bağlı bir şekilde yaşa. Ama geçtiği anda, Rabbin önüne geçtiği anda o zaman değerli kardeşler tehlike içerisinde olduğunu söylemek isterim sana. Onun için yaşamımızın merkezini onun almasına izin vermemiz gerekiyor. Sana göstereceğim ülkeye git derken işte Tanrı İbrahim'e bunu demek istiyordu değerli kardeşler. Babanın yolunu değil, kendi yolunu değil, benim yolumu izleyeceksin. Benim yolumu. Babanın, annenin gelenek ve göreneklerin yolunu değil, benim yolumu izleyeceksin. Ama bizler ilginç bak belki aklıma geldi şimdi burada bu soruyu sormak lazım. Kerah bunu başarabildi mi? Ha? Başaramadı değil mi? Ne diyor burada? Okuduk. Ölüp gitti değil mi? Putperestliğin içerisinde öldü. İlginç. Kerah putperestliğin içerisinde ölüp gitti. Bizler değerli kardeşler size yalvarıyorum. Yalvarıyorum sizden rica ediyorum. Hepimizin geçmişte sahip olduğu bir takım alışkıları var. Hatta bazen o alışkıları tamamen terk etmiş değiliz. Beraberinde eski, yeni hayata da getirdik, soktuk. Ben diyorum ki o eski alışkanlıklar içerisinde ölüp gitmeyelim. Terah'ın putperestlik içerisinde ölüp gittiği gibi. Öleceksek Rab ile birlikte Rabbin düşünceleri kafadayken ölüp gidelim. Rab ile odaklanmış biçimde ölüp bu yeryüzünü terk edip gidelim değerli kardeşler. İbrahim tüm bereketlerin sahibi oldu. Neydi bereketler? Hemen söyleyin. İbrahim'in sahip olduğu bereketler neydi? Evet. Büyük bir ulus. Doğru. Başka? Evet. Evet. Ha, doğru. Büyük bir ulus, ondan sonra ün kazandı, isim yaptı. Hakikaten de bugün hala İbrahim hakkında bütün her yerde duymak mümkün. Sadece Hristiyanlık aleminde değil. Değil mi? Ve daha sonra da Sami'nin dediği gibi başka uluslara da bereket oldu. İşte senin hayatın da başkalarına bereket olsun.